Ayrım 10. Kyoto, Yasunari Kawabata. Sayfa 110. Büyük bir bölge Yasaka Tapınağı'na bağlıdır. Gece şenliği olsun, ertesi güne arabalarla yapılan büyük geçit töreni ve bunu izleyen eğlenceler olsun, hep bu bölge halkı tarafından yürütülürdü. Dükkanlar ardına kadar açılır, paravanalar ve başka süslerle donanırdı. Eskiden bu süslerin arasında antika tahta oymalar, ulkiyo-eler, kano okulu ve yama biçimi resimler, bazen de iki kanatlı sotatsu paravanları görülürdü. Elle boyanmış gündelik hayat resimleri yanında, üzerlerine zarif Kyoto kılıkları içinde Avrupalılar resmedilmiş namban denilen paravanalar da bulunurdu. Bütün bu resimlerde Kyoto insanının coşkun enerjisi dile gelmiş oluyordu. Tören arabalarının içinde de görülecek pek çok şey vardı. Çin dibaları, goblen dokumalar, yünlü kumaşlar, şamişi ipekliler, desenli dibalar, çeşitli işlemeler ve benzerleri. Momoyama stilinin büyük ihtişamı ile zamanın dış ticaretinin sağladığı yabancı ülkelerin güzellikleri bir araya getirilirdi. 16. yüzyılın sonlarında geliştirilmiş bir sanat biçimi, Kyoto şehrinde Momoyama Dağı'nın üzerindeki heybetli Toyotomi Sarayı tipik örneğidir. Adı da bu dağdan gelmektedir. Tören arabasının içi de ünlü ressamların yaptığı resimlerle süslenmiştir. Arabanın bir mızrağın dev sapı gibi görünen oku, açık deniz gemilerinin direği gibi yapılmıştır ve yine bu gemilerde olduğu gibi Sogunat Dairesi'nin izin belgesini taşır. 17. yüzyılın başlarında açık denize çıkacak gemiler özel bir izin belgesi almak zorundaydılar. Belgeyi Şogunat Dairesi verirdi. Giyon müziği basit bir usulle çalınırsa da aslında 26 değişik makamı vardır. Bir bu tiyatrosu veya eski saray müziğine benzer. Şehrin Mibu kesimindeki bir tapınakta 1300 yılından beri pandomim dansları yapılmaktadır. Büyük davul, zil ve flüt gibi sazlar dansa eşlik eder. Gece şenliğinde arabaları süsleyen kağıt fenerlerin ışıkları parıldayınca müziğin sesi de en yüksek şekilde yankılanmaya başlar. 4. caddenin büyük köprüsünün doğu kesiminde artık tören arabası kalmamıştı ama parıltıları Yasaka Tapınağı'na kadar sürüp gitmekteydi. Chieko köprüye yaklaşırken kalabalık yüzünden Naeko'nun biraz gerisinde kaldı. Naeko 3 defa Allah'a ısmarladık demişti ama Chieko ondan ayrılması mı yoksa birlikte evin önüne, hiç değilse evi uzaktan olsun gösterebileceği bir yere kadar gitmesi mi gerektiğine bir türlü karar verememişti. İçinde Naeko'ya karşı derin bir yakınlık duygusunun dalga dalga kabardığını hissediyordu. Naeko köprüye tam gireceği sırada, "Küçük hanım, Bayan Chieko!" diye seslenildiğini işitti. Kendisine seslenerek yanına gelen Hideo idi. Onu Chieko sanmıştı. "Gece şenliğine mi geldiniz? Yalnız mısınız?" Naeko ne yapacağını şaşırdı. Fakat Chieko'dan yana da dönmedi. Chieko hızla kalabalığın arasına karışmıştı. Hideo konuşmasına devam ederek Naeko'ya, "Hava güzel değil mi?" dedi. "Yarın da güzel olacak. Yıldızlar nasıl da parlıyor?" Naeko gökyüzüne baktı. Ne cevap vermeliydi? Hideo'yu tanımıyordu ki. Geçen gün babanızın karşısında kötü mü davrandım diye Hideo sözüne devam etti. Fakat o bir hoşunuza gitti değil mi? Nasıl? Sonradan babanız kızmadı ya. Ah! Hiçbir şey anlamayan Naeko verilecek bir cevapta bulamıyordu. Fakat Chieko'nun bulunduğu yana da dönüp bakmıyordu. Şaşkın bir haldeydi. Chieko bu genç adamla tanışıyorsa ne diye ortaya çıkıp gelmiyordu? Hideo'nun kuvvetli ensesi, geniş omuzları vardı. Bakışları bir parça sertti ama Naeko'nun hoşuna gitmişti. O bir hakkındaki sözlerinden anlaşıldığına göre iş içinden bir dokuması olmalıydı. Ancak yıllarca tezgah başında çalışan bir kimse böyle sert bakabilirdi. Hideo, ben daha genç sayılırım dedi. Babanızın taslağı için uygun sözler bulamadım. Fakat sonra da bütün bir gece düşündüm durdum. Sonunda da dokumaya başladım. Naeko susuyordu. Onu bir kere olsun kuşandınız mı? Naeko anlaşılmaz bir ah ile cevap vermiş oldu. Hoşunuza gitti mi bari? Köprünün üstü caddelerden daha az aydınlıktı ve onlar insan selinin ortasında duruyorlardı. Fakat yine de Naeko adamın kendisini başkasıyla karıştırmış olmasını çok tuhaf buluyordu. Aynı evde büyümüş ikizler olsalardı, birbirlerinden güçlükle ayırt edilmeleri tabii olurdu. Oysa onlar çok değişik koşullar içinde yaşamışlar ve apayrı yerlerde yetişmişlerdi. Naeko, kendisiyle konuşan adam acaba miyop mu diye düşündü. Bayan Chieko, sizin için kendi düşünceme göre bir obi daha dokumak istiyorum ve buna gücümün yettiği her şeyi koyacağım. 30. doğum günümün bir hatırası olacak bu. Müsaade eder misiniz? Naeko duraklamadan, oh teşekkür ederim dedi. Gion tanrılarının akşam şenliğinde rastlaştık. Bu, tanrıların yardımı yapacağım obiye ulaşacak demektir. Naeko susuyordu. Naeko, bizim ikiz olduğumuzu bu adamın bilmesini Chieko istemiyor. Onun için de yanımıza gelmiyor diye düşündü. Allah'a ısmarladık dedi. Bu söz Hideo'ya pek ansızın söylenmiş geldi. Öyleyse Allah'a ısmarladık. Obiyi bir kere denememe izin verdiniz değil mi? Yaprak dökümü mevsimine uyacak bir şey olmalı. Bu sözüyle bir kez daha yapacağı işten emin olmak istiyordu ve sonra uzaklaştı. Naeko araştıran gözlerle çevresine bakındı. Görünürlerde Chieko yoktu. Deminki adam ve Obi hakkındaki konuşması, tanrıların lütfuyla tanrısal tahtın önünde Chieko'yu bulmuş olmasının verdiği çılgınca sevincin yanında Naeko için hiçbir değer taşımıyordu. Köprünün korkuluğuna dayanıp suda oynaşan ışıkları uzun uzun seyretti. Sonra ağır adımlarla yola koyuldu. 4. caddenin sonundaki Yasaka Tapınağı'na kadar yürümek istiyordu. Köprünün ortasında Chieko'yu gördü. İki gençle konuşuyordu. Ah! Kopardığı hafif çığlık kendiliğinden çıkmışçasına ağzından kaçmıştı. Hızla uzaklaştı. Bu üç kişi tarafından görülmek istemiyordu. Naeko ile Hideo birbirleriyle böyle tatlı tatlı ne konuşuyorlar diye Chieko düşünmüştü. Hideo kızı tabii kendisi sanmıştı. Ona cevap vermekte Naeko kim bilir ne sıkıntı çekmişti. İkisinin yanına gitmesi gerekirdi. Oysa onları sadece kendi hallerine bırakmakla kalmamış, daha Hideo Bayan Chieko diye bağırdığı zaman kalabalığın arasına saklanmıştı. Peki ama niçin? Tanrılar tahtının önünde Naeko'ya rastlaması Chieko'yu dağlı kızdan çok daha şiddetle sarsmıştı. Naeko bir ikiz kız kardeşi bulunduğunu hep biliyordu. Buna karşılık Chieko ise böyle bir şeyi rüyasında bile görmüş değildi. Onun için her şey birdenbire olmuştu. Naeko'nun kız kardeşini keşfetmiş olmasından duyduğu sevinç onun içinde henüz hiçbir yankı bulamamıştı. Öz babasının sedir ağacından ölüme düştüğünü, onu doğuran annenin erkenden öldüğünü ilk kez öğrenmiş oluyordu. Bu da kalbini parçalamaktaydı. Şimdiye kadar komşuların fısıldaştıkları şeyi, bulunmuş bir çocuk oluşunu sadece şöyle yarım kulakla dinlemişti. Kendisini terk eden annesiyle babasının kim ve nerede olduklarını öğrenmeyi kasten kurcalamak istememişti. Kurcalamakla bir şey öğrenilmezdi. Hem Takichiro babayla Shige anne, onu böyle candan sevdiklerine göre ne diye kurcalayacaktı? Bugün akşam şenliğinde Naeko'dan duyduğu şeyler, hayır, bunlar onun için hiç mutluluk değildi. Ama yine de Naeko'ya, kız kardeşine karşı içinde sıcak bir sevginin büyümekte olduğunu hissediyordu. Kendi kendine, onun kalbi benimkinden daha temiz, vücudu ise zorlu çalışmalardan daha güçlü olmuş dedi. Acaba ondan destek göreceğim bir gün gelecek midir? Düşüncelere dalmış bir halde 4. cadde köprüsü üzerinde yürürken birisi Chieko diye çağırdı. Seslenen Shinichi'ydi. Niye böyle yalnız başına dolaşıyorsun? Rengin de pek soluk. Chieko kendine gelerek ah Shinichi diye bağırdı. Tören arabasında geçerken ne kadar sevimli bir görünüşün vardı. Hatırlar mısın hala? Evet, ne kadar yorucu olduğunu hatırlarım. Ama ne de olsa bugün için tatlı bir hatıra değil mi? Shinichi'nin yanında biri daha vardı. Ağabeyimdir. Üniversitede araştırma kurslarına devam ediyor. İki kardeş birbirine çok benziyordu. Yaşlısı biraz beceriksizce Chieko'nun önünde eğildi ve yüksek sesle gülerek Shinichi yumuşak bir çocuktu dedi. Şirindi ama daha çok kız gibiydi. Onun için allı pullu bir şenlik beyi olmuştu zaten küçük kaçık. Köprünün ortasına kadar gelmişlerdi. Ağabeyin enerji dolu yüzü Chieko'nun gözüne çarptı. Shinichi, solgun yanaklarınla bu akşam pek hüzünlü görünüyorsun, dedi. Chieko kendine metin bir görünüş vererek, köprünün ortasındaki soluk ışıklardan olmasın, diye cevap verdi. Ağabey, bu akşam, dedi, herkesin neşeli olduğu bu kalabalıkta ancak yapayalnız kalmış bir kız böyle hüzünlü görünebilir. Shinichi, niye öyle olsun, hiç de değil, diye bağırarak Chieko'yu korkuluklara doğru çekti. Biraz dayan şuraya. Şimdi teşekkür mü etmeliyim sana? Köprünün üstü hiç böyle rüzgarlı olmazdı. Chieko gözlerini kapatmak istercesine elini alnına götürdü. Shinichi dedi, sen şenlik beyi olup arabayla geçtiğin zaman kaç yaşındaydın? Eski hesaba göre 7 yaşında olmalıyım. İlkokula başlamazdan önceki yıldı sanırım. Chieko başını eğip sustu. Alnında ve boynunda biriken soğuk terleri silmek istedi. Çantasına el attı. Naeko'nun mendili eline gelince birden ürperdi. Ah, bu mendille Naeko gözyaşlarını silmişti. Mendili çıkarmakta duraksıyordu. Avucunda buruşturduktan sonra çıkarıp alnını sildi. Neredeyse gözlerinden yaşlar boşanacaktı. Shinichi'nin yüzünde kaygılı çizgiler belirdi. Chieko'nun mendilleri buruşturup bu haliyle cebinde taşımak gibi bir alışkanlığı olmadığını çok iyi bilirdi. Sıcaklandın mı Chieko, yoksa üşüme mi geliyor? Yaz üşütmeleri sıkıntılı olur. Hemen eve gitmelisin, onu eve götürürüz değil mi ağabey? Shinichi'nin ağabeyi evet dercesine başını salladı. Deminden beri gözlerini Chieko'dan ayırmamıştı. İstemez, ev çok yakın. Ağabey, madem ki yakınmış, önce onu eve götürürüz diyerek kararını bildirdi. Büyük köprünün ortasından geri döndüler. Chieko, şenlik beyi olarak bindiğin tören arabasıyla şehirde dolaşırken, benim de arabanın yanı sıra yürüdüğümü hatırlıyor musun? Diye sordu. Shinichi, tabii hatırlıyorum diye cevap verdi. O zaman küçüktün ama. Küçüktüm, evet. Terbiyeli bir şenlik beyi kaçamak da olsa sağına soluna bakamaz. Ama yine de küçük bir kızın yanım sıra yürüyüp durduğunu fark etmiştim. O kalabalıkta adam akıllı yorulmuş olmalısın. İnsan tekrar o zamanki gibi küçük olamıyor değil mi? Shinichi hayretle, neler söylüyorsun diye bağırdı. Bu akşam besbelli Chieko'nun başına bir şeyler gelmiş diye kaygılandı. Chieko'yu eve getirdikleri zaman Shinichi'nin ağabeyi, anne ile babayı eski geleneklere tam uyarak selamladı. Shinichi ise ağabeyinin arkasında bir kenara çekildi. Takichiro bir misafirle arkadaki misafir odasında oturmuş, bayram şerefine pirinç şarabı içiyordu. Daha doğrusu şarap içen misafirine kadeh arkadaşlığı ediyordu. Shige de onları beklemekteydi. Chieko anneye, işte geldim dedi. Anne, erken döndün diyerek kızı yukarıdan aşağıya bir süzdü. Chieko misafiri saygıyla selamladı. Aksine çok geç kalmışım. Bak sana yardım edemedim anne. Anne, zararı yok, zararı yok dedi. Ötekilere belli etmeden kıza işaret etti. Birlikte mutfağa gittiler. Böyle bitkin göründüğün için mi seni eve kadar getirdiler Chieko? Evet, Shinichi ile ağabeyi. Ondan demek. Rengin kaçmış, üstelik titriyorsun da. Shige elini Chieko'nun alnına götürdü. Ateşin yok ama pek üzüntülü görünüyorsun. Bu gece misafirimiz var. Senin benim yanımda uyuman gerekiyor. Kolunu okşarcasına Chieko'nun omzuna koydu. Chieko boşanmak üzere olan gözyaşlarını bastırmaya uğraşıyordu. Bizi bekleme, hemen yatağa girmelisin. Chieko, peki teşekkür ederim diye cevap verdi. Annenin şefkati kalbini bir parça ferahlatmıştı. Akşam yemeğinde 5-6 kişi olduğu halde baba misafirimiz az diye kendini pek yalnız hissediyor. Chieko misafir odasına pirinç şarabı şişesini götürdü. Misafir, fazla kaçıracağız, bu son olsun dedi. Chieko'nun kadehlere içki koyan eli titriyordu. Şişeyi iki eliyle tuttu ama yine de hafif bir titreme vardı. Bu gece bahçedeki Hristiyan fenerinde bir ışık yanıyordu. Büyük ak ağacın iki oyundaki menekşe kümelerinin her ikisi de soluk ışığın altında meydana çıkmışlardı. Artık çiçek açmıyorlardı. Yukarıdaki ve aşağıdaki küçük kümeler Chieko ile Naeko değiller miydi? İkisi de birbirlerine hiç kavuşamayacakmış gibi görünmezler miydi? Oysa bu gece birbirlerini bulmamışlar mıydı? Solgun ışıkla aydınlanmış menekşe kümelerini görünce tekrar gözlerinde yaşlar belirdi. Chieko'nun garip davranışı Takichiro'nun da gözüne çarpmıştı. Birkaç defa ona doğru baktı. Chieko sessizce kalktı ve arka taraftaki üst kata çıktı. Her zaman yattığı odada misafir için döşek hazırlanmıştı. Chieko kendi yastığını dolaptan alıp annesiyle babanın yatak odasındaki yatağa girdi. Hıçkırıklarını duymasınlar diye yüzünü yastığa bastırıp her iki eliyle de yastığı kucakladı. Shige yukarı gelip Chieko'nun yastığını ıslanmış görünce dolaptan yeni yastık çıkardı. Al, ben sonra gelirim diyerek tekrar aşağıya indi. Merdivende bir an durarak arkaya baktı fakat hiçbir şey söylemedi. Odada üç kişinin yatması için yeteri kadar yer olduğu halde sadece iki döşek hazırlanmıştı. Anne Chieko'nun yatağında uyumak istiyordu. Yatağın kenarında iki tane yazlık yorgan katlı durmaktaydı. Biri anne, biri Chieko için. Sadece sevgi dolu küçücük bir jestti bu ama Chieko annenin bitmek tükenmek bilmeyen şefkatinin varlığını hissediyordu. O zaman gözyaşlarını yendi ve sakinleşti. Ben bu evin çocuğuyum. Bu besbelli bir şeydi. Fakat Naeko ile karşılaşmış ve iç huzuru birdenbire tehdit altına girmişti. Buna karşılık elinden hiçbir şey gelmiyordu. Chieko kalkıp aynalı masanın önünde diz çöktü ve yüzünü inceledi. Düzene sokmak için hiçbir şey yapmadı. Sadece esans şişesini alıp yatağın üstüne birkaç damlacık serpti ve gece kuşağını sımsıkı sarındı. Uyuyamıyordu. Acaba Naeko'ya kalpsizce mi davrandım? Gözlerini kapayınca karşısında güzel sedirlerin köyü beliriverdi. Öz anne ve babası hakkında şimdi Naeko'dan bir şey öğrenmiş bulunuyordu. Bu evdeki annesiyle babasına her şeyi anlatmalı mıydı, yoksa susmak daha mı iyi olurdu? Belki de onlar doğduğu yeri ve çoktan bu dünyadan göçmüş olsalar da öz annesiyle babasını biliyorlar diye düşündü. Ama gözyaşlarını yenmişti artık. Dışarıdan giyon müziği duyuluyordu. Aşağıdaki misafir Omide, Nagahama bölgesinden bir ipekli tüccarıydı. Adamın içkiden kanat takmış gür sesiyle konuştukları zaman zaman Chieko'nun yattığı üst kata kadar ulaşmaktaydı. Misafir tören arabalarının geçişini alayın 4. caddeden nasıl yön değiştirerek geniş modern Kavara Caddesi'ne aktarılmış olduğunu, sonra Miike Caddesi'nden geçirtilerek belediye binasının önünde kurulmuş seyirci tribünlerine nasıl getirildiğini ve bütün bunların da hep şu turistler için yapıldığını ballandırarak anlatıyordu. Eskiden alay daracık eski sokaklardan geçerken bir yerde hiç değilse bir ev zarar görürdü. Ama bunun da kendisine özgü bir havası vardı ve halk üst katlardan pirinç topakları atardı. Şimdi ise pirinç sadece yerlere saçılmaktaydı. O zamanlar bir tören arabası dar sokaklardan birine girince alt kısmı görünmezdi. Ne güzeldi o günler. Takichiro özür dilercesine sakin bir edayla adama cevaplar veriyordu. Kendisi geniş bir caddede arabanın her yanının görünmesini çok daha güzel bulmaktaydı. Chieko ise şimdi yatağında tören arabasının kocaman tahta tekerlerinin yollarda gıcırdayarak dönüşünü duyar gibi oluyordu. Bu gece misafir bitişik odada kalacaktı. Chieko sabah olur olmaz Naeko'dan duyduklarını anneyle babaya anlatmak niyetindeydi. Kuzeydağı sedirlerinin köyünde sadece özel işletmecilik olduğu söylenir ama aslında pek az aile mal sahibidir. Chieko, öz annesiyle babasının bu ailelerden birinin yanında işçi olarak çalıştığı kanısındaydı. Naeko da ben işçiyim demişti. Aradan geçen zaman tam 20 yıldı. Ailesi ikizlerden utanmış olamazdı. O zamanlar iki çocuk büyütmenin çok güç olduğu söylenebilir. Belki de Chieko'yu artık besleyemeyecekleri için sokağa bırakmışlardı. Naeko'dan üç şeyi öğrenememişti. Niçin Naeko'yu değil de onu terk etmişlerdi? Babası ne zaman sedir ağacından düşüp ölmüştü? Naeko o sırada yeni doğmuş olduğunu söylemişti. Peki ya annesi? Naeko, belki de ben annemin köyünde, dağların daha ötesinde dünyaya gelmişim, demişti. Bu yerin adı neydi? Belli ki Naeko kendiliğinden ona gelmeyecekti. Çünkü o Chieko'nun başka bir sınıfa ait olduğu kanısındaydı. Naeko ile konuşmak isterse kızı iş yerinde araması gerekecekti. Bunu da anne ile babanın bilmesi gerekirdi. Osaragi Jiro'nun 1887'de doğmuş halk romanları ve çevirileriyle ünlü bir yazar. Büyüleyici Kyoto adlı güzel yazısını defalarca okumuştu. Orada şöyle yazıyordu. Kuzeydağı kerestesinin çıkardığı sedir ormanı, bulut tabakaları gibi görünen yemyeşil doruklarını yumuşacık parıltılar saçarak kızılçam ağaçlarına doğru uzatmıştır. Bütün dağ musiki gibidir ve ağaçlarının şarkılarını dört bir yana fısıldamaktadır. Bu cümle üzerinde düşünmeliydi. Şenliğin gürültüsü ve musikisinden daha çok, bu dağın yamaçlarının dalga dalga yayılan musikisi, ağaçların türküleri onun kalbini etkiliyordu. Kuzey Dağı'nda beliren nice gökkuşağında bu musikinin yankılanışını duymuştu. Chieko tasalardan sıyrılmış mıydı, yoksa zaten hiç mi tasası olmamıştı? Bu sadece Naeko ile ansızın karşılaşmasından doğmuş bir ürkme, bir ne yapacağını bilememe, bir şaşkınlık mıydı? Gözlerini yaşartan şey daha çok kız evlat olarak bahtının bu şekilde yön değiştirmiş bulunmasıydı. Chieko uykusunda döndü ve kapalı gözleriyle dağın türkülerini dinledi. Naeko nasıl da sevinçliydi. Ya ben nasıldım? Bir süre sonra misafir anne ve babayla birlikte üst kata çıktı. Baba, iyi uykular diyerek misafirle vedalaştı. Anne, misafirin elbiselerini katlayıp bir kenara koyduktan sonra yatak odasına gelerek babanın öteberisini düzenlemek istedi. Chieko, Onları ben yaparım dedi. Annesi sen hala uyumadın mı diyerek işi ona bıraktı ve yatağa uzandı. Keyifli keyifli, ne güzel bir koku dedi. Öyle ya, sen daha çok gençsin. Şaraptan gevşemiş o milli misafirin az sonra çekme duvarı aşan horultusu duyuldu. Yandaki döşekte yatan Takichiro, Shige diye fısıldadı. Misafirimiz gerçekten oğlunu bize vermek ister mi acaba? Çırak olarak mı? Yani şimdiki adıyla çalışma arkadaşı olarak mı? Manevi evlat olarak, Chieko için. Shige kocasını konuşturmamak amacıyla, neler söylüyorsun? Chieko hala uyumadı diye fısıldadı. Biliyorum, Chieko da dinlesin. Bu genç ailenin ikinci oğludur. Bize de sık sık sipariş için gelirdi. Shige kısık fakat kesin bir sesle, bu Bay Arita'dan ben hiç hoşlanmam dedi. Chieko'nun içinde dağın musikisi susmuştu. Anne, nen var Chieko diye sorarak ondan yana döndü. Chieko gözlerini açık tutuyordu fakat cevap vermedi. Bir süre sessizlik oldu. Ayaklarını bitiştirmiş bir halde Chieko kıpırdamadan yatıyordu. Takichiro, dostum Arita bizim mağazanın durumunu anlamış olabilir dedi. Ama bu benim tahminim tabii. Yalnız çok iyi bildiği bir şey varsa o da Chieko'nun çok güzel ve çok iyi bir kız olduğudur. Aramızda yakın ticari ilişkiler var. Bu bakımdan her şeyimizi biliyor. Yanımızda her sırrımızı güvenerek söyleyebileceğimiz birisine ihtiyacımız var. Chieko böyle güzel olsun da onu mağazanın hatırı için evlendirmeye kalkışalım. Hayır, bunu rüyamda bile görmek istemem. Doğru değil mi Shige? Böyle bir şeyi tanrılar affetmez. Shige, doğru dedi. Ama benim usullerim ticarete elverişli değil. Baba, Saga'ya rahibeler manastırına giderken sana Paul Klee'nin resimlerini vermiş olduğum için suçluyum, affet. Chieko, yatağın içine oturmuş babaya af dileme jesti yapıyordu. Yok, yok. Babanın neşesiydi bu, biricik avuntusuydu. O resimler benim hayatıma yepyeni bir öz verdiler. Baba hafifçe boynunu eğdi. Şu taslak pek bir işe yaramadıysa da, diye mırıldandı. Ama baba, Chieko, mağazamızı satsak da herhangi bir yerde, bana kalsa Nişiçi'nde veya Nanzenji ya da Okazaki'de, sakin bir köşede, küçücük bir eve taşınsak, ikimiz kimono kumaşlarıyla kuşakları için taslaklar çizsek, nasıl olurdu? Yoksulluğa katlanabilir miydin? Yoksulluk mu? Vız gelirdi. Sahi mi? Bu son söz babanın uyumak üzere olduğunu gösteriyordu. Chieko uzun süre uyanık kaldı. Ertesi sabah erkenden uyanıp mağazanın önündeki sokağa çıkıp sıraları ve kafesli pencereleri temizledi. Giyon şenliği sürüp gitmekteydi. Ayın 18. günü arabalar son defa ortada göründü. 23'ünde en son gece eğlenceleri düzenlendi. 24'ünde tekrar geçit töreni yapıldı, ardından da komedyalar oynandı. 28'inde Tanrılar Tahtrevanı temizlenip alayla Yasaka Tapınağı'na geri götürüldü. 29'unda da bayramı şereflendirmiş olan Tanrıların önünde olup bitenler hakkında bilgi verme töreni yapıldı. O gün tapınak semtinin sokakları arabalarla dolup taştı. Chieko ise bütün bu ayı türlü huzursuzluklar içinde geçirdi. 10. ayrımın sonu sayfa 125.